Ayrım 16. İkinci adam. 1938-1950. İkinci cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 228. Varlık vergisi hikayesi. Avrupa'da başlayıp dünyanın kara ve denizlerinde gittikçe genişleyen İkinci Dünya Savaşı süresi içinde ve 1942 Kasım'ında Türkiye'de çıkarılan bir verginin hikayesi, İnönü'nün hayat hikayesinde bugün bile zaman zaman bir töhmetleme konusu olarak anılır. Bunu böyle sayanlara göre bu vergi bir suç, bir zulümdür. Hele İstanbul ve İzmir'in bazı zengin azınlık mensuplarına yükletilen mükellefiyetler sanki bir barbarlık misali gibi gösterilir. Bunu böyle düşünen ve hala da bu olayı hemen her defasında İnönü'nün omuzlarına bir günah torbası olarak yükleyenlere göre bu vergi hatta bir faciadır. Varlık vergisi faciası. Nitekim ilk tahminde 465 milyon 384 bin 820 lira getireceği ve sadece İstanbul'un 300 milyon lira vereceği tahmin olunup toplamı 221 milyon 300 bin 642 lira tahsil edilen bu verginin ilk liste ve gruplarının hazırlanışından vergi tarhiyatına, tahsilata, vergisini ödemeyenlerin iş kamplarına sevkini ve nihayet son tasfiye muamelelerine kadar İstanbul'da ve işin baş yönetiminde bulunduğunu anlatan o zamanki genç bir maliyecimizin bu vergiyi hikaye eden kitabına verdiği isim budur. Varlık Vergisi Faciası. Faik Ökte, İstanbul Eski Defterdarı, Varlık Vergisi Faciası, Nebioğlu Yayın Evi, İstanbul 248 sayfa, yayın tarihi kaydedilmemiş. Ama bu kitapta dikkatle okunursa görülür ki bu vergi devlet ve özel teşebbüs temsilcilerinden kurulmuş karma komisyonlarda tespit ve takdir edilmiştir. Esas cetvel ve gruplar gene bu kitabın yazarı ve emrindeki teşkilat tarafından düzenlenmiştir. Takdir işlerine de fiilen riyaset eden ve Varlık Vergisi Faciası kitabını yazan Faik Ökten'in eserinde de pek yürekler paralayıcı facia sahneleri yoktur. Eski defterdarın bizzat yönettiği bu uygulamada sonradan tenkit edilen bütün konular nihayet şunlardır. Verginin takdiri oluşu, ma beyanına veya benzeri ilk tahmin belgelerine dayanmayışı, itiraz ve temyiz haklarını getirmeyişi ve bu arada varlık vergisi uygulamasında müstahak olan ve olmayanlar arasında adaletli bir denge sağlanamayışı, Müslüman olmayan azınlıklara daha ağır mükellefiyet yüklenmesi. Ama ne var ki bu vergi zaten olağanüstü bir vergidir. Bir arzu veya bir kapris eseri değil, kaçınılmaz bir ihtiyaç ve zaruretin neticesidir. Ya mecburi istikraza gidilecek ve o zaman yabancı uyruklu iş adamları ve müesseseleri bunun dışında kalacaktı, ya örfi nitelikte bir vergiye gidilecek ve bunlar da mükellefiyet çerçevesine alınabilecekti. Günün ise beklemeye katiyen tahammülü yoktu. Neden tahammülü yoktu ve bu durum neden hasıl oldu? Bunun cevabı basittir. Alınmış ve alınmaya hazırlanmış fiyat kontrolü ve tanzimi tedbirlerinin ve teşkilatının Refik Saydam'ın vefatından sonra ve birden reddedilişi, iyi kötü yerleşmeye başlayan İAŞ'e ve buna bağlı örgütlerin tasfiyesine gidilmesi bu zarureti doğuran ilk sebeptir. Vekaletler arası ve yetkili bir komisyonun bin türlü incelemeden sonra vardığı ve hükümetçe benimsenen teklif ve mütalaaların bir tarafı itilişi, nihayet A'dan Z'ye kadar değişikliğe gidilmesi bile gene de dünyada savaş devam ettiğini ve hele Türkiye her gün biraz daha koyulaşan sıkıntılara ve teşkilatlanma ihtiyaçlarına sürüklendiği sırada fiyatları ve muhtekilere adeta hürriyet ilanı para durumunu daha da zorlaştırdı. Refik Saydam kabinesini takip eden Saraçoğlu kabinesinin ve hele bu kabinenin bütün ticari kontrol ve örgütleme işleriyle görevli olan ticaret vekili Doktor Behçet Uzun yeniden bir 1908 hürriyetine gidiliyormuşçasına gösterilerle artık her türlü kayıt ve kontrollere son verildiği hissini havaya ve halk efkarına yayışı da şu neticeleri vermiştir. Fiyat kontrolünde ve çok elverişli fiyatlarla tesis veya tespit edilen stoklar elden çıkmıştır. Daha önceki sayfalarda da işaret ettiğimiz gibi Doktor Behçet Uzun o hürriyet ilanından sonra mesela buğday fiyatları 13,5 kuruştan 100 kuruşa doğru sıçramış, devlet kontrolündeki ve o zaman için ordu ve halkın bir yıllık ihtiyacını karşılayacak yeterlikte olup 85 kuruş üzerinden depolarda tespit edilen zeytinyağları serbest kalarak 300 kuruşa kadar yükselmiş, ordu ihtiyacı için el konulan büyük miktarda motorlu vasıta lastikleri belirli eşyasa tahsis edilmiştir vesaire. İAŞ işleri ve teşkilatı halk nazarında ve bizzat hükümet eliyle itibarsızlaştırılmış, tasfiye cihetlerine gidilmiştir. Fiyatlar birden alabora olunca, yani kontrol altına alınabildikleri seviyelerden birden boşanıp havaya şahlanınca devlet parası da makul değerini kaybetmiş, altın yükselmiştir. Neticede bütçe dengesi kalmamış ve devlet bilhassa askeri masrafların ödenmesinde zorluklara uğramıştır. Geleceğin ihtimalleri ise kara bir bulut gibi havayı sarmıştır. Bütün bunların neticesinde ise muhtekir kahraman olmuş, devletin iktisadi örgütleri sarsılmış ve bizzat Faik Ökten'in kitabında belirttiği gibi şu hallere sürüklenilmiştir. Devlet artan masrafları emisyon yoluyla karşılama zorunda kalmıştır. Bu hal ise tabiatıyla enflasyonist bir akım yaratmış, para değeri veya fiyatı sarsılmış, hazine müşkülata düşmüştür. Halkın paraya emniyeti de sarsılmıştır. Fiyatların alabora oluşu istifçiliği doğurmuştur. Muhtekirlik almış yürümüştür. Bilhassa ithalat işleri ise gayrimüslim azınlık tüccarların elinde olduğu için asıl muhtekirler bunların arasında sivrilmiş ve her tarafta bir takım şüpheli milyonerler türemiştir. Faik Ökten'in bu kayıtları zaten olağanüstü bir mali müdahaleye hak verecek şartları özetlemektedir. Tedavüldeki para artıp gittikçe enflasyonun tesiri genişlemiş, piyasada para çoğalmış ve bu paranın geri çekilmesi zarureti hasıl olmuştur. Bunun karşısında ya cebri bir istikraza gidilmek veya olağanüstü bir vergi koymak lazımdı. Türkiye'de gelir vergisi yoktu ve mevcut kazanç vergisi adaleti sağlayamıyordu. Vergiler az kazananların üzerine yükleniyor ve çok kazananlar devlet mükellefiyetini kazançları nispetinde iştirak etmiyorlardı. Varlık Vergisi Faciası kitabının yazarı bu konuda doğrulayıcı misaller de verir. Ama bunlara ve yine kendileri tarafından verilip sıralayabileceğimiz diğer doğru müşahedelere rağmen İstanbul'un eski defterdarı Faik Ökte'ye göre varlık vergisi piç bir vergidir. Varlık vergisi Cumhuriyet mali tarihinin yüz kızartıcı bir sayfasıdır. Bu hükümlendirme acaba doğru mudur? Bu soruyu korken ve eğer onun görüşü doğruysa Faik Ökte böyle piç bir kanunun ve mali bir yüz karısının nasıl uygulayıcısı olmuştur. Sonra varlık vergisi üzerinde tek eser olan ve menfi hükümleri zamanımıza kadar süren kitabın yukarıda özetlediğimiz doğru müşahedelerini o piç kanun ve yüz karısı hükümleriyle nasıl bağdaştırmalı? Çünkü bu kitapta böyle bir çatışma ve çelişme elbette vardır. Bir kanunun şu veya bu teknik aksaklıkları başka, onun piç kanun ve yüz karısı olması gene başkadır. Kaldı ki 1942'de ve başvekil Refik Saydam'ın ölümü üzerine her başlanılan ve yapılanı silip sanki dünyada savaş bitmiş ve Türkiye bir savaşa sürüklenme tehdidinde değilmiş gibi fiyatları hürriyet ilan eden, spekülasyonu makbul kılan iktidarla ondan önceki hep aynı parti iktidardır ve Türkiye aynı tek parti ve tek şef idaresindedir. Ama ne var ki bütün sınırları çevrilmiş ve dışarıdan tek sermaye akımı olmayan, tek tesise gidilemeyen ve gidilenlerin tamamlanması bile kahramanca bir fedakarlıkla yürüyen bir ülkede bu bir uçtan bir uca kayış inkar edilemez ki her şeyi alt üst etmiştir. Ondan sonra da gerek 1945 yılına kadar süren Hacı Ağa Türdilinin gerekse 1945-1950 arasında ve hatta daha sonraki kontrolsüz dalgalanmaların ve iktisadi teşkilatsızlığın kökü gene o günlere dayanır. Zaten bu ilk sıçrayışları bazı rakamlarla da canlandırabiliriz. 1941 sonunda tedavülde 512 milyon 473 bin lira olan kağıt para 1944 sonunda 960 milyon 834 bin liraya çıkmıştır. Altın fiyatı artmıştır. 1939'da 1251 ve 1945'te 3784 kuruş. Dış ticarette ise büyük bir düşme vardı. Fakat asıl zorluk bütçedeydi. 1941'de 309 milyon 743 bin lira olan gelirler ve 309 milyon 740 bin lira olan giderler bütçesi 1944'te 1 milyar 31 milyon 498 bin liralık gelir ve 1 milyar 71 milyon liralık gider tahmini ve ancak 952 milyon 434 bin liralık tahsilatla kapandı ki bu şişkinlik para ve mal fiyatlarındaki aşırı sıçramalardan geliyordu. Hülasa hükümet işte bu şartları içinde 12-11-1942 tarih ve 4305 sayılı varlık vergisi kanunu çıkarma yoluna sürüklendi. Hükümetin görüşü şuydu. Savaş ve ihtikar dolayısıyla kazanılan fevkalade kazançları kanunlarımızın vergilendirmemekte olduğu bu sebeple bilhassa azınlıkların büyük servetler iktisap ettikleri piyasada acele tetkikat yapılarak kimlerin bu şekilde fevkalade kazanç temin ettiğinin tespitiyle azınlıkların ayrı bir cetvelde gösterilmesi vesaire. Hareket bu görüşten başladı. Verginin asıl yükü İstanbul, İzmir gibi iki şehrin üzerine düşüyordu. Bütün memlekette 114.368 mükellef 465 milyon 384.820 lirayı 15 gün içinde ödeyecekti. Bu hareket elbette ki bazı aksaklıklar ve gecikmeler olmakla beraber piyasadan toplu bir para çekilişini sağlayacak ve bütçeye bir yıllık gelir hacminde bir kaynak sağlayacaktı. Bu arada İstanbul'a isabet eden mükellefiyet 317 milyon 275 bin 642 liraydı. Bundan ancak 221 milyon 317 bin 642 lira tahsil olunabildi. Azınlıkların çok zengin mensupları daha ilk adımda direttiler. Mesela en büyük mükelleflerden bazılarının kendilerine tayin edilen vergi miktarı ile ödenmesi lazım gelen müddet içinde ödedikleri vergiler şunlardı. Hampersun Erkman, borcu 400 bin, ödediği 5 bin. Ahşak Cohacıyan, borcu 400 bin, ödediği 800. Samuel Varon, borcu 240 bin, ödediği 8100. Yorgi Beyko, borcu 200 bin, ödediği 100. Gat Franco, borcu 375 bin, ödediği 1000. Artin Topaloğlu, Borcu 210 bin, ödediği 600. Paskalidis. Borcu 450 bin, ödediği 0. Konstantin Kürkçeoğlu. Borcu 200 bin, ödediği 200. Onların 279 milyon 800 bin lira ödemeleri lazımdı. Yabancılar cephesinde ise konsoloslar derhal harekete geçtiler ve Başvekil Saracoğlu vergiye gidilirken ecnebilerin hakkında ileri sürülen tereddütlere Sokulu Mehmet Paşa'yı hatırlatan bir eda ile ve son Osmanlı sadrazamlarını kastederek "Arkadaş, ben Osmanlı Devleti'nin sadrazamı değilim. Bana böyle bir teklifte bulunamazlar." diye karşılık vermişti. Ama yabancıların vergi cetvelleri üzerinde süratle ve önemli indirimlere gitmek zorundan da kurtulamadı. İnönü, verginin uygulanmasını ve problemlerini yakından ve dikkatle izledi. Çünkü biliyordu ki bu işte tedbir hükümetin, karar meclisin ama ileride bütün töhmet kendinin olacaktır. Eğer bu vergi için ona, bugün bile hala saldıranların suçlamalarına töhmet demek doğruysa, mesela uygulamaların en hareketli zamanında ve İstanbul'da bu ameliyenin en aktif şahsiyeti olan İstanbul defterdarı ile arasında şöyle bir sahne geçer. İnönü galiba Trakya manevralarına gidiyordu. Vilayette bizleri kabul etti. Vali Kırdar, Suat Hayri Ürgüplü, Şevket Adalan oradaydılar. İnönü'nün altın fiyatlarını iktisadi yürüyüşün bir müşiresi gibi telakki ederek yakından takip ettiğini duyuyordum. Kırdar ve Adalan'a baktı. Konuşmaya ben müdahale ettim. İşin normali altın fiyatlarının düşmesidir. Mükellefler ellerindeki altını piyasaya döküleceklerdir. Bizde altın fiyatı dünya fiyatlarının üstündedir. Şimdi altının normal fiyatlardan birkaç puan aşağı düşmesi beklenebilir. Eğer altın fiyatları düşmeyip yükselmeye başlarsa, bu hal mükelleflerin vergiyi vermek istemediklerini, altın alıp sakladıklarını gösterecektir. İnönü gözlerini gözlerime dikti. Defterdar dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Hakikaten de altın fiyatlarında pek de olağanüstü bir düşme olmadı. Çünkü mükellefler vergiyi ruhen kabul etmemişler ve mümkün olduğu kadar direterek daha ziyade gayrimenkul satışlarına gitmişlerdi. Abraham Galanti Efendi ne diyor? 1941'de ilk şekli hazırlanan ve daha önce değindiğimiz gibi son şekli vekaletler arası temsilcilerle Merkez Bankası'nın mümessilinin iştirakiyle tamamlanan Başvekil Refik Saydam'a sunulan ilk raporda şahsi servet vergisi mali sahada başvurulacak en son tedbir olarak ifade edilmişti. Varlık vergisi ise bir şahsi servet vergisinden başka bir şey değildi. Hatta münhasıran bir sermaye vergisi bile değildi. Çünkü sermaye niteliği taşımayan varlıklar da vergiye matrah oluyordu. Fakat gene de bir mali yüz karası ve bir piç vergi değildi. Bu kanunun çıkışı çeşitli yankılar uyandırdı. Uygulama sırasında gene eski işimde, yani sanayi tetkik heyeti başkanlığı vazifemde bulunuyordum. Herkes gibi ben de bu uygulamanın yankılarını dinlerdim. Bir gün evime Profesör Abraham Galanti Efendi geldi. O zaman İstanbul milletvekili de bulunuyordu. Uzun boylu ve o sıralarda yaşlı bulunduğu için biraz iki tarafa sarsılarak yürüyen fakat bilgili, muhterem bir insandı. Bize kanunların en eskisi olarak kabul edilen Hammurabi kanununu o tanıtmış, o dilimize çevirmişti. Galiba İstanbul Musevilerinin cismani heyetinin de başkan veya üyesiydi. Yanında İzmir Musevilerinin cismani başkanı olan Baba Gomel de vardı. Söz tabii gene varlık vergisi yakınmalarına geldi. Baba Gomel, siz koyunun postunu kırkacağınızda koyunun kendisini kesiyorsunuz şeklinde hoş ve pratik benzetişlerle sermayenin zedelenmemesini savunuyordu. Kendisine düşen büyük vergiyi de tamamen ödemişti. Fakat ben işi başka bir yönden aldım. Galanti Efendi dedim, siz tarihçisiniz, işi şöyle almalısınız. Biz Türkler asırlardan beri bin bir savaşta sanayiye, para ve sermaye biriktirmeye vakit bulamadık. Sizler yani bütün azınlıklar ise bunları yaptınız. Biz sizi savaşlardan koruduk, siz orduya asker vermediniz. Hatta bir takım yollarla vergi de vermediniz. Ticareti, sanayi, ithalat ve ihracatı, para ve sermayeyi ellerinizde topladınız. Bu işler bizim asırlarca döktüğümüz kanlar pahasına ve hele tanzimattan sonra münhasıran siz azınlıkların ellerinde toplanan imkanları korumak için oldu. Tanzimat fermanı bile bizleri bu savaşlardan kurtarmak için değil, sizlerin mal can emniyetinizi korumak gerekçesiyle ilan olundu. Bu bizim asırlarca dökülen kanımızla sizin bu sefer vereceğiniz 1-200 milyon kağıt liralık varlık verginizi karşılaştırırsak ve buna hatta bir kan vergisi desek hesaplaşmamız acaba çok zalimane olur mu? Ne dersiniz? İsterseniz bizim dökülen kanlarımız ve sonu gelmez askerlik emeklerimizle sizin şu bir avuç vergi fazlanızı karşılaştıracağımıza, sizin biriken servetinizle bizim biriken kan ve askerlik haklarımızı teraziye koyarak hesaplaşalım. Eğer biz haksız çıkarsak vergileriniz silinsin. Ne dersiniz? Abram Galante Efendi dürüst bir bilgindi. Bizim tarihimizi de biliyordu. Baba Gomel de pratik bir iş adamıydı. Her ikisi de haykırdılar. Galante Efendi şöyle konuştu. Asla böyle bir hesaplaşmaya gidemeyiz. Çünkü o zaman yalnız bütün malımızı, mülkümüzü değil, cemaatlerimizin bütün fertlerinin canlarını da teraziye koyarsak, biz sizin asırlık kan ve askerlik haklarınızı ödeyemeyiz. Aldığınız vergi helal olsun. Bu vergi senin dediğin işler teraziye dökülünce bizim ödememiz lazım gelenin bir zerresi bile değildir. O gün aramızda konuşulan bu sözler, şu piç ve yüz karası denilen ve töhmeti hala İnönü'nün omuzlarına yüklenen varlık vergisinin galiba en doğru değerlendirme ve hesaplaşmasıdır. Sonun başlangıcı. 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'daki Japon baskını ile Japonya ve Amerika'da savaşa katıldılar. Avrupa Savaşı, Dünya Savaşı halini aldı. İşte o günden sonra Türkiye için en kritik günler başlamıştı. Savaşa sürüklenmek veya sürüklenmemek. Bu mesele Türkiye için var olmak ya da olmamak meselesiydi. İnönü'nün yakın tarihimize kader tayin edici en büyük müdahalesi sanıyorum ki asıl bu safhada olmuştur. 7. İnönü'nün uykusuz geceleri. Şimdi sonun başlangıcına girebiliriz. Bu son, gerçi 2. Dünya Savaşı'nın sonudur. Ama Türkiye'nin kaderi de bu sonun başlangıcıyla sonu arasında tayin edilecektir. Evet, var olmak veya olmamak. Şimdi Türkiye'nin ve onun kaderinden sorumlu olanların başlarının üzerinde gittikçe genişleyen istihbam ya soru işareti işte budur. Çünkü müttefikleri ona artık son tekliflerini ve son baskılarını yapacaklardır. İnönü Cumhur Reisidir ve bu şartlar altında son söz artık her zamandan ziyade onun olacaktır. Churchill'le Roosevelt'le o karşılaşacaktır. Böyle karşılaşmalar ise kısa sürerler. Ya evet ya hayır. Evet denildiği gün Türkiye dört bir taraftan ateş hattında kalacaktır. Çünkü Pearl Harbor'dan sonraki günlerde mihver, yani Almanya, İtalya, Japonya kudreti en saldırgan, en mucizeli günlerini yaşar. Ve bir aralık öyle sanılır ki zafer perisi onların ordularının üzerine kanat germektedir. Karşı tarafa gelince Churchill'in dediği gibi onlara vaat edilen ancak gözyaşı ve kandır. Bizden istenilen ise bu gözyaşı ve kan cephesinde bu gözyaşı ve kan serine katılmaktır. İşte o günlerde söz hakikaten İnönü'nündür. Ya evet ya hayır. Öyle sanıyorum ki İnönü'nün geceleri hayatının hiçbir devresinde o günlerde olduğu kadar uykusuz geçmemiştir. Olayların zinciri. Japonlar Amerikan büyük deniz üssü olan Pearl Harbor'a 7 Aralık 1941 gecesi baskın yaptılar. Amerikan donanması büyük ölçüde harap oldu. Liman bir ateş deryası haline geldi. En değerli zırhlılar, kruvazörler, muhripler birbiri ardınca ve birbiri üzerine denize gömüldüler. Pasifik'te Japon donanması ve uçak gemileri Pearl Harbor yakınlarına kadar hiçbir Amerikan keşif uçağının gözüne çarpmadan sokulabilmişlerdi. Ve oradan havalanan uçaklarla harekete geçen denizaltıları gafil uyuyan Amerikan filosunu ve bahriyelerini tuzağa düşürmüşlerdi. İlk tahkikat şunu gösterdi ki bu görülmemiş felaketin sebebi de Amerikalıların o milli hastalığıdır. Yani bolluk, içki, sarhoşluk. Şu da meydana çıktı ki o büyük Pearl Harbor limanında keşif ve akşam raporları bile yolunda işlememişti. Bu limanın emniyetinden birinci derecede hangi generalin veya amiralin mesul olduğu bile belirsizdi. O günlerde Japon murahhasları ile Washington'da ancak Japonlara has olan o sessiz, ifadesiz ama karşısındakileri uyutan o uzak doğu sinizmi ile Amerikan yöneticilerini bir Amerikan-Japon dostluğunun masalları ile uyutmaktadırlar. Neyse, olan olmuştu ve Amerika 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi gene savaşın içine sürüklenmişti. O muazzam teknik potansiyelini elbette ve hızla gene harekete getirecek ve ağırlığını elbette teraziye atacaktı. Fakat o günlerdeki manzara hiç de parlak değildi. Mesela olayları sıralayalım. 4 Ağustos'ta Alman birlikleri Moskova önünde ve banyosundedirler. 7 Aralık'ta Pearl Harbor baskını yapılır. 8 Aralık'ta Japonlar Tayland'ı, Siam'ı işgal ederler. 10 Aralık'ta Japon filosu İngiliz savaş gemilerine saldırır ve bunlardan ikisi zırhlı olmak üzere birkaçını batırır. 11 Aralık'ta Almanya ve İtalya Amerika'ya savaş ilan ederler. 15 Aralık Japonlar Filipin adalarına çıkarlar. 25 Aralık'ta Hong Kong Japonlara teslim olur. 1941 yılı işte bu şartlar ve olaylar içinde kapanır. 1942'nin başlangıcı da gönül açıcı değildir. 2 Ocak'ta Japonlar Filipinler'de Manila'ya alırlar. Aynı gün Kuzey Afrika'da Rommel'in Alman kuvvetleri İngilizlere karşı taarruza geçerler. 15 Şubat'ta Singapur Japonlara teslim olur. 75 bin esir alınmıştır. Böylece Pasifik Okyanusu Japonların iç denizi gibi olur. 24 Şubat'ta Kaliforniya sahilleri bombardıman edilir ve Malezya adalarında 94 bin esir alınır. Hele 10 Mart'ta Java'daki İndonezya, Hollanda, İngiliz ve Amerikan kuvvetleri Japonlara teslim olunca dünya bir şaşkınlık dalgası içine düşer. 5 Mayıs'ta Japonlar Koregidor adalarına da çıkarlar. Böylece ve bir an Avustralya iskametinde bile kara bulutlar genişler. Hatta Japonlar tarafından 19 Şubat 1942'de bazı Avustralya toprakları bombalanır. 1 Temmuz'da Almanlar Sivastopol'u almışlardır. 22 Kasım'da 6. Alman ordusu Stalingrad'a saldıracak ve bütün Ukrayna, hatta Kuzey Kafkasya Almanların eline düşecektir. Bir Alman birliği Kaf Dağları'nın en yüksek tepesi olan Elbruz'a Gamala Haç'ı dikecektir. 16. ayrımın sonu, sayfa 241.